Ayrım 10.
Özellikle Paskalya Adası'nda. Güney Pasifik'teki bu küçük volkanik kara parçası üzerinde 10 gün geçirdik. Eskiden 6 ayda bir bu adaya uğrayan Şili savaş gemisi artık bu ziyareti yapmadığından oraya Lanchile Constellation'un 4 motorlu gemisiyle gittik. Adada henüz otel olmaması yüzünden bir çadırda kalıyorduk. Adada bulunması zor olduğundan erzakımızı yanımıza almıştık. Yerliler bizi 2 kez yemeğe çağırdılar. Topraktaki bir deliğe koyarak üstünü korlaşmış kömür ve Rapa Nui, ev kadınlarının gizli yemeklerinin bir parçası olan birçok değişik tür yaprakla örttükleri son balıklarını yedik. Balıkların kızarmasını 2 saate yakın bir süre beklemiştik. Boğazına düşkün bir kişi olarak böylesine nefis bir yemeğin zor bulunacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Yemekten sonra Rapa Nui'lilerin söylediği halk şarkıları ise ayrı bir şölendi. Adada ulaşım, adalılar tarafından demokratik olarak seçilen 26 yaşındaki orta boylu, tombul yüzlü belediye başkanı Ropo'nun otomobili dışında hala atla yapılmaktaydı. Bir vali ve bir polis komiseri de olduğu halde Ropo adanın taçsız kralıydı. Eski bir aileden geldiği için Paskalya Adası ve çözülmemiş bilmeceleri hakkında bütün adalılardan daha çok şey biliyordu. İki yardımcısıyla birlikte bizlere kılavuzluk etmeyi kabul etti. Rapa Nui dili sesli harfler bakımından epeyce zengindi. Ti, ta, pe, pe, tu, ti, lo, mu. Bu dili bilmediğim için İspanyolca ve İngilizce karışımı bir dille konuşmaya başladık. Bu karışım yetersiz kaldığında dışarıdan bakanlara pek gülünç geldiğini sandığım bir biçimde ellerimiz, ayaklarımız ve yüz hareketlerimizle anlaşmayı denedik. Paskalya Adası'nın tarihi hakkında pek çok açıklama ve Kur'an bulunmaktadır. 10 günlük araştırmalarım sonunda geçmiş günlerde adada ne olduğunu kesinlikle ortaya koyamayışım doğaldır. Ama ne olmadığını gösterecek bir takım deliller bulduğumdan eminim. Günümüz Rapa Nui'lerinin atalarının kuşaklar boyu süren güç ve yorucu çalışmalar sonunda sert volkanik kayaları işleyerek bugün dünyaca tanınan heykelleri yaptıklarını ileri süren bir Kur'an vardır. Kendisine büyük saygı duyduğum Thor Heyerdahl, Aku Aku adlı kitabında taş ocaklarında karma karışık durumda atılmış olarak bulduğu yüzlerce taş aracı anlatmaktadır. Heyerdahl bu ilkel araçlara bakarak bilinmeyen bir sayıda insanın bu heykeller üzerinde çalıştıktan sonra şu ya da bu zamanda işlerini birdenbire bıraktıkları sonucuna vardı. Araçlarını bir yana fırlatıp atmışlar ve bir daha ellememişlerdi. Heyerdahl adalılardan kalabalık bir grubun yardımına başvurmuş, orta boy bir heykeli tahta kirişler ve ilkel ama başarılı bir teknik aracılığıyla 18 günlük bir çalışma sonucunda dikine oturtmayı başarmış, sonra da 100 kişiye iplerle çektirerek taşıtmıştı. Bu durumda bir kuram uygulamada kanıtlanmış oluyordu. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanındaki arkeologlar bu örneğe tepki gösterdiler. Her şeyden önce diyorlardı, Paskalya Adası'nda hiçbir zaman yeterince insan ve taş işçilerini besleyecek yiyecek bulunmamıştır. Sonra da adalıların ellerinde yapı malzemesi olarak yuvarlama işlemi için tahta olduğunu gösterecek herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. Söz konusu noktada yaptığım incelemelerden sonra taş araçlar kuramının tam anlamıyla katı gerçekler karşısında uzun süre tutunamayacağını anladım. Heyerdahl'ın başarılı deneyinin ardından listemdeki çözülmemiş bilmecelerden birini çözülmüş olarak silmeye hazırlanmıştım. Ancak Rano Raraku kraterindeki bir lav duvarının önünde dururken soru işaretini listemde bırakmaya karar verdim. Lav duvarla bağımsız heykellerin oyulduğu boşlukların derinliği 1.84 metreye ulaşıyor, bu oyukların uzunluğu yer yer 32 metreye varıyordu. Hiç kimse böylesine dev lav parçalarını küçük ilkel araçlarla bulundukları yerden koparmış olamazdı. Thor Heyerdahl, yerlilerin eline sağda solda bol bol bulunan eski taş araçlardan vermiş ve haftalarca kayaları oydurmaya çalışmıştı. Çabalarının verimsiz sonucunu gördüm. Kayada birkaç santimlik bir oyuk. Biz de elimize geçen en büyük taş parçalarıyla kayaya saldırdık. Birkaç yüz darbeden sonra araçlarımızdan yalnızca tahta parçaları arta kaldı. Oysa kayada bir iz bile yoktu. Taş araç kuramı çağımıza yakın günlerde yapılan küçük heykeller için geçerli olabilir. Ancak Paskalya Adası'nı ziyaret eden pek çok kişi bu kuramın dev heykellerde kullanılan ham maddenin volkanik kayalardan çıkarılmasına hiçbir biçimde uygulanamayacağı kanısındadır. Rano Raraku krateri bugün de çalışır durumdayken ansızın terk edilmiş dev bir heykeltıraş atölyesini andırmaktadır. Her yanda bitmiş, yarısı bitmiş ya da henüz başlanmış heykeller yatay ve dikey olarak serili durmaktadır. Bir köşede kumun içinde dev bir burun yükselmekte, bir başka köşede hiçbir ayakkabının uymayacağı kocaman bir ayak, daha bir başkasında da soluk almaya çabalarmış gibi duran bir yüz görülmektedir. Başkan Ropo, biz kayaya bütün gücümüzle saldırırken bir köşede durmuş sürekli başını sallıyordu. "Ne gülüyorsun?" diye sordu arkadaşım Hans Nöner. "Senin ataların da böyle yapmamış mıydı?" Ropo ağzını yayarak sırıttı. Yüzünde kurnaz bir ifadeyle, "Arkeologlar öyle diyor," diye mırıldandı. Bugüne kadar hiç kimse, yiyecek bulmakta bile güçlük çeken bir avuç Polinezyalının 600'e yakın heykel yapmak için neden büyük acılara katlandığını açıklayamamıştır. Hiç kimse taş blokları sert lav tabakalarından koparmakta kullanılan çok gelişmiş teknik konusunda bir tek ipucu bile verememiştir. Bugüne kadar hiç kimse, Polinezyalıların heykelleri yapan onlarsa, neden heykellerin yüzlerine adada herhangi bir modeli bulunmayan biçim ve ifadeler verdiğini açıklayamamıştır. Uzun düz burunlar, dar dudaklı ağızlar, çökük gözler ve dar alınlar. Hiç kimse heykellerin kimleri temsil ettiğini bilmemektedir. Thor Heyerdahl bile. Heyerdahl'ın heykellerin taş araçlarla yapıldığını ileri süren kuramını reddetmem ve bunun tam tersini kanıtlamak, yani heykellerin bu yolla yapılmış olamayacağını göstermek için birkaç yüz taş aracı kullanmam cüretli bir davranış gibi gelebilir. Söz konusu kurama inanmak güç olduğuna göre işte benim açıklamam. Elbette her zamanki gibi hayali görünüşte bir açıklama. Akıllı yaratıklardan küçük bir grup teknik bir aksaklık yüzünden Paskalya Adası'na çıkmak zorunda kalmıştı. Grubun yüksek bir bilgi düzeyi, çok gelişmiş silahları ve dünyanın birçok yerinde görülen örneklerde olduğu gibi bizce bilinmeyen bir taş işleme yöntemleri vardı. Yabancılar aranmayı, kendi insanları tarafından bulunmayı ve kurtarılmayı umuyorlardı. Ama en yakın kara parçası 4000 kilometre uzaktaydı. Günler bomboş geçiyordu. Adada hayat gitgide sıkıcı ve tek düze oluyordu. Bilinmeyen akıllı yaratıklar yerlilere konuşmanın esaslarını öğretmeye ve onlara yabancı dünyalardan, yıldızlardan, güneşten söz etmeye başladılar. Belki yerlilere ziyaretlerinin kalıcı bir anısını bırakmak, belki de kendilerini arayan arkadaşlarına işaret dikerek, yardımcı olmak amacıyla volkanik taşlardan bir heykel yaptılar. Sonra daha başka heykeller de yaparak bunları taş kaideler üzerine diktiler ve uzaklardan görülebilmeleri için kıyı boyunca dizdiler. Sonunda kurtarıcıları çıka geldi. Adalılar yeni başlanmış ve yarı tamamlanmış heykellerle baş başa kaldılar. Bitime en yakın olanları seçtiler ve ellerindeki ilkel taş baltalarla bunları işlemeye başladılar. Ancak yıllarca süren çalışmaları, kaya yüzüne oyulmuş heykel taslaklarının üzerinde pire yeniğinden öte bir iz bırakamadı. Sonunda adanın kaygısız sakinleri, ki bugün bile zorlu çalışmadan pek hoşlanmazlar, sonuç vermeyen çabalarını bıraktılar ve araçlarını bir yana fırlatarak ilkel mağaralarına ve kulübelerine döndüler. Bir başka deyişle, kayalarda iz bile bırakmayan taş araçlar asıl heykeltıraşlar tarafından değil, bu yerliler tarafından bırakılmıştır. Taş araçların üstesinden gelinemeyen bir işten el çekişin delili olduklarını ileri sürüyorum. Ayrıca aynı yabancıların Paskalya Adası'nda olduğu gibi Tiahu Anako'da, Sacsayhuaman tepelerinde, Pisco Körfezi'nde ve daha birçok yerde dersler verdiği kanısındayım. Bu görüşüme aradaki uzaklıkları ileri sürerek katılmayanlar olabilir. Ancak o durumda asıl kuramımı göz önüne almamış olurlar. Uzak geçmişte uzun mesafeleri değişik türlerde hava gemileri ile aşmayı bir sorun saymayan ve çok gelişmiş bir teknolojisi olan akıllı yaratıkların var olduğunu ileri süren bu kuramı savunan da yalnız ben değilim. Kuramımdan kuşku duyanlar olabilir. Ancak bu kişilerin asıl heykeltıraşlar için kayaları kesmenin çocuk oyunundan farksız olduğunu kabul etmeleri gerekir. Bu belki onlar için boş zamanlarını değerlendirdikleri bir çalışmaydı. Belki de kafalarında belirli bir amaç vardı. Bir gün bu heykel oyununda sıkılmışlar mıydı? Yoksa durmalarını belirten bir emir mi gelmişti? Her ne olursa olsun ansızın kaybolmuşlardı. Bugüne kadar derin kazılar yapılmamıştır. Alt tabakalarda daha eskiye giden tarihlemeler yapmaya yarayacak kalıntılar bulunabilir. Amerikalılar adada bir havaalanı yapmaktadırlar. Beton pist için toprağı kazdıkları halde sistemli bir kazı yapmayı düşünmemişlerdir. Adalılar hiçbir şeye aldırmadan işleriyle uğraşmaktadırlar. Adaya gelme zahmetine katlanan turistler, gördükleri şeyler karşısında hayranlıklarını gizleyememekte ve aile albümleri için fotoğraflar çekip dönmektedirler. Bilmeceyi çözebilecek ciddi arkeolojik incelemeler ise yapılmamaktadır. Adalıların Moai dedikleri heykellerin kafasında, bir zamanlar ayrı bir ocaktan çıkarılan taşlardan yapıldığı ileri sürülen kırmızı şapkalar bulunduğu bilinmektedir. Bu şapka ocağını gördüm. O büyük şapkaları yapmak için pek uygun değildi ve Rano Raraku kraterindeki ocağa oranla çocukların kumda yaptığı kuyulara benziyordu. Şapkaların üzerlerinde küçük delikler bulunması ve kolay kırılabilir olmaları kuşkumu artırdı. Acaba şapkalar gerçekten burada mı yapılmışlardı? Şapkaların çakıl ve kızıl renkli toprak karışımından yapıldığı iddiasını daha akla yatkın buluyorum. Şapkaların çoğunun içi oyuktur. Bunları yapanlar taşıma güçlüklerini göz önüne alarak ağırlıktan kazanmak mı istemişlerdi? Şapkaların çakıl ve topraktan yapıldığı kabul edilirse, taşıma sorunu da kendiliğinden çözümlenmiş olur. Yuvarlak şapkalar her zaman aşağılara dikilen heykellere doğru yuvarlanmışlardı. Bu ihtimal Başkan Ropo'yla tartıştığımızda şapkaların çakıl çukurlarında yapıldıkları zaman çok daha büyük olduklarını, ancak taşınırken sürtünme dolayısıyla genişliklerinden kaybettiklerini sandığını söyledi. Bu doğru olabilir ama şapkalar bugün bile 7.60 metre çap ve 2.18 metre yükseklikleriyle hatırı sayılır büyüklüktedirler. Bunları heykellerin yerden 10 metre yükseklikteki kafalarına yerleştirmek pek kolay olmasa gerek. Ancak kırmızı şapkalar bu garip heykellerin başına neden konmuştu? Bugüne kadar Paskalya Adası üzerine yazılıp söylenenler arasında bu konunun bir tek inandırıcı açıklamasına rastlayamadım. Bu yüzden kendi kendime şu soruları soruyorum. Adalılar başlık giymiş tanrılar mı görmüşlerdi? Heykellerde şapka başlıklar bulunmayınca eksiklik sezmelerinin nedeni bu muydu? Dünyanın dört bir yanındaki tarih öncesi mağara resimlerinde görülen başlık ve halelerle aynı anlama mı geliyorlardı? İlk beyaz adamlar Paskalya Adası'na ayak bastıkları zaman Moai'lerin boyunlarında üzerleri yazılı tahta tabletler sallanıyordu. Ama bu meraklı konuklar bile yazıların nasıl okunduğunu bilen bir tek adalı bulamadılar. Tahta tabletler sırlarını bugüne kadar açığa vurmamışlardır. Bununla birlikte eski Rapa Nui'lerin hayret verici ölçüde Çince'ye benzeyen bir yazı türünü bildiklerinin delilidirler. Tanrıların ziyaretinden sonra gelen kuşaklar, ötekilerin öğrendiklerini unutmuşlardı. Harfler ve açıklanmayan simgeler petroglyflerin kumsalı halı gibi kaplayan, üzerlerinde yazılar ve resimler bulunan yassı taşlar. Üzerinde de vardır. Bu yarılmış ve çatlamış taşların çoğunun alanı 20 metrekaredir. Yerin düzgün olduğu her yerde bunlardan bir tane bulunur. Üstleri balık, tanımlaması güç ufak nesneler, güneş simgeleri, toplar ve yıldızlarla kaplıdır. Başkan Ropo daha iyi görebilmemiz için resimlerin üzerinden tebeşirle geçti. İşaretleri açıklayabilecek birinin bulunup bulunmadığını sorduğumda anne ve babasının bile bu konuda bir şey bilmediklerini söyledi. Petrogliflerde astronomik bilgilerin gizlendiği kanısındaydı. Adadaki bütün tapınakların güneşe ve takım yıldızlara göre dizildiğini de belirtti. Kumsalda gezdiğimiz bir gün Başkan Ropo şaşırtıcı boyutlarda bir taş yumurta gösterdi. taşın çevresinde dönerken bu yumurtanın Rapa Nui geleneğine göre bir zamanlar güneş tapınağının tam ortasında bulunduğunu, çünkü tanrıların bir yumurtayla geldiklerini açıkladı. 1722 Paskalya'sında keşfedilen Paskalya Adası'nın bizlere sürprizi bir Paskalya yumurtası olmuştu. Bu bilgiyi tam bir değer bilirlikle dünya üzerindeki garip taş yumurtalar listeme ekledim. Devrilmiş heykellerin birkaç metre ötesinde duran yapma yumurtayı, kumsalda karma karışık dağılmış öteki taşlardan beyaz bir katalog numarası ayırmaktadır. 10. Bölüm. Kutsal kitaplar konusunu soruşturmak üzere Hindistan'a yolculuk. Ve bir tapınağın içi gibi parıldayan geniş bir odaya girdim. İnsan yüzlü ve insan elli varlıklar oradan oraya koşuşuyorlardı. Her türden aygıtlar ve değişik büyüklüklerde çantalar taşıyorlardı. Bunları alçak bir duvarın arkasında duran ve kartal işaretli başlıklar giyen başka varlıklara veriyorlardı. Tapınak holünü tanrısal bir müzik dolduruyordu. Nereden geldiğini bilmiyordum. Sık sık bir meleğin sözlerini duyuyordum. Bir keresinde ne dediğini anlayabildim. 101 sayılı New York uçuşu yolcuları 12 numaralı kapıya. Sonra bir melek elimden tutarak baş meleğin yanına götürdü. Baş melek bana küçük bir kağıt parçası uzatarak, biletiniz dedi. Kağıdın üzerindeki tanrısal yazıyı çözemedim. O melek yine yanıma geldi ve beni gök hayvanlarının durduğu çok büyük parkın ortasındaki düzgün ve geniş alandan geçirerek ışıklar saçan kocaman bir kuşa götürdü. Hareketsiz canavar karnından çıkan ve dana ayaklarına benzeyen 8 kara tekerleğin üzerinde duruyordu. Parlak yaratığın dev kanatları iki yana açılmıştı. Herkes bizimle uçacak olan ve pilot adı verilen tanrıyı bekliyordu. Kuşa çıkan gümüş merdivene tırmanırken kanatlarında büyük delikleri olan 4 kocaman kutu gördüm. Ve bu deliklerde dönen tekerlekler olduğunu gördüm. Tanrısal kuş mutlaka Swiss Air adındaki tanrıya aitti. Çünkü pırıl pırıl bir duvar durmadan onun adından söz etmekteydi. Tanrının kuşunun karnında her taraf arp sesleriyle dolmuştu. Güzel bir yasemin kokusu burun deliklerime ulaşmaktaydı. Anlatılamayacak güzellikteki bir melek beni alarak bir tahta oturttu ve belime kalın bir kuşak sardı. Arp müziği yavaş yavaş kayboldu ve bir tanrı, "Lütfen kemerlerinizi bağlayınız ve sigaralarınızı söndürünüz," dedi. Aynı ses, bu ana kadar söylenenleri ne kadar anlayabildiysem, ancak o kadar kavrayabildiğim bir sürü kehanette daha bulundu. Ansızın şiddetli bir fırtınanın gümbürtüsünü andıran dehşet verici bir gürültü koptu. Kuş titreyip silkinerek öteki dalıcı kuşlardan uzaklaştı. Gittikçe hızlanarak ileri atıldı. Denizin kabarması kadar ulu, ilk anamız güneşin oğulları gibi güçlüydü. Korku benliğimi ateşten bir kuşak gibi sardı. Kendimden geçmek üzereydim. Cana yakın melek yine yanıma gelerek aklımı başımdan alan bir şurup verdi. Sonra başımın üstündeki bir kapağı açtı. Göklerin serin rüzgarı yüzüme esmeye başladı. Gözlerimi kuşun karnından dışarı çevirdim ve bildiğimiz kuş kanatları gibi oynamayan, hareketsiz kanatları gördüm. Aşağılarda sular, bulutlar ve garip, keskin kenarlı, yeşil kahverengi biçimler vardı. Çok korkarak bir çığlık attım. Melek bir kez daha yanıma gelerek tanrısal varlığın sözlerini bildirdi. Korkma, hiç kimse burada kalmadı. Çok uzak geçmişte yaşamış atalarımızdan biri, Zürih ile New York arasında modern bir jet uçağıyla yolculuk yapmış olsaydı, bu olayı herhalde böyle anlatırdı. Görünüşte gülünç bir hayal ama hiç de öyle olmadığını şimdi göreceğiz. Peygamber Hezekiel 10,1-19 yukarıda anlattığım uçak yolculuğunu anlatan bir olaydan söz eder. Ve baktım ve işte kerubilerin başı üzerindeki gök kubbede gök yakut taşı gibi bir taht benzeyişinin görünüşü gibi bir şey onların üzerinde göründü. Ve ketenler giyinmiş adama söyleyip dedi, kerubinin altına, dönen tekerlekler arasına gir de, kerubiler arasında iki avucunu ateş gözleriyle doldur ve gözümün önünde girdi. Ve adam girdiği zaman kerubiler evin sağında duruyorlardı ve bulut iç avluyu doldurdu. Ve Rabbin izzeti kerubinin üzerinden yükseldi ve evin eşiği üzerinde durdu. Ve ev bulutla doldu ve avlu Rab izzetinin parıltısı ile dolu idi. Ve dış avluya kadar kerubilerin kanatlarının sesi, Kadir Allah söz söylediği zaman sesi nasılsa öyle işitildi. Ve ketenler giyinmiş adama, dönen tekerlekler arasından, kerubiler arasından ateş al diye emredince vaki oldu ki, garip bir tekerleğin yanında durdu. Ve baktım ve işte kerubilerin yanında dört tekerlek vardı. Her kerubinin yanında bir tekerlek ve tekerleklerin görünüşü gök zümrüt taşı gibiydi. Ve onların görünüşüne gelince dördünün de benzeyişi birdi. Sanki tekerlek içinde tekerlek varmış gibi. Yürüdükleri zaman dört yanlarına gidiyorlardı. Yürürken dönmüyorlardı. Ancak baş nereye yönelirse onun ardından gidiyorlardı. Ve bütün bedenleri ve sırtları ve elleri ve kanatları ve tekerlekler, dördünün de tekerlekleri çepeçevre gözlerle dolu idi. Tekerlekler ise ben işitirken onlara dönen tekerlekler diye bağırıldı. Ve kerubiler yürüdükçe tekerlekler de yanlarında yürüyorlardı. Ve kerubiler yerden yükselmek için kanatlarını kaldırdıkça tekerlekler de onların yanından ayrılmıyordu. Onlar durdukça bunlar da duruyorlardı ve yükseldikleri zaman onlarla beraber bunlar da yükseliyorlardı. Ve kerubiler kanatlarını kaldırdılar ve gözümün önünde dışarı çıktıkları zaman yerden yükseldiler, tekerlekler de yanlarında idi.